Ayrım 15, sayfa 236. Sevdalinka, Füreya, Köprü ve diğerleri. Tanınmak umurumda değildi ama okurlarım tarafından unutulmak istemiyordum. Unutulmamaksa orada burada konuşarak değil, ancak başka bir kitap yazmakla mümkün olabilirdi. İyi de nasıl bir kitap? En saygın ödülün dahi başaramadığı satış patlamasını ve okur hayranlığını bana Aylin sağlamıştı ama madalyonun öbür yüzünde ise eleştirmenlerin çok satan kitapları olan küçümseme ve biyografi türüne olumsuz yaklaşması yatıyordu. Pekala, ben de bu sefer kurgu romanla çıkacaktım karşılarına. Üstelik arka bahçesi tarih araştırmalarına dayanan, insan trajedileri içeren, emek verilmiş bir romanla. Bir Balkan travmasıyla ki benim hayatımda da izleri vardı. Baba tarafım Bosna'dan göçmüş olduğu için. Hemen araştırmaya, soruşturmaya başladım ve gördüm ki çocukluğum boyunca duyduklarımı, sezdiklerimi toparlamaya geç kalmıştım. Ölen ölmüş, geride kalanlardan bir kısmının aklı gitmişti. Halamın oğulları çat pat boşnakça konuşuyorlardı ama ben babamın görevinden dolayı Ankara'da büyüdüğüm için babaannemin boşnakça konuşulan evinden nasiplenememiştim. Babamın evde kullandığı bir iki kelime dışında boşnakça bilmezdim. Ata toprakları hakkında yegane gözlemim, Londra'daki üniversite yıllarımda İstanbul'a arabayla gidip gelirken Yugoslavya'dan geçmişliğim kadardı. Zaten Yugoslavya tüm çocukluğum ve gençliğim boyunca demir perde gerisindeydi. Orada öyle sere serpe dolaşılmaz, hadi şöyle Bosna'ya kadar bir uzanıp oraları da görüverelim hazır gelmişken denemezdi. Bosna ve köklerim konusunda bu kadar bilgisiz olunca parmaklarımın ucundaki bilgiye başvurmaktan başka çarem kalmamıştı. İnternete girdim, araştırmaya başladım ve önüme önce 90'lı yılların korkunç savaşından sonra yeniden yapılanmış eski Yugoslavya'nın savaş notları çıktı. Bosna'da bulunan habercilerin notları arasında gezinirken bir kabus görüyor gibiydim. 1992'deki iç savaş resmen bir soykırımdı. Anlaşılıyordu ki Yugoslavya'nın Hristiyan halkları, yüzyıllardır birlikte yaşadıkları ve kendilerine hiçbir zarar dokunmayan Müslüman komşularını yok etmeye karar vermişlerdi. 2 ve 5 yaş arası çocukları yuvaya taşıyan bir otobüs başka hangi gerekçeyle taranırdı ki? Bebeklerden ihtiyarlara kadar kadınların ırzına niye geçilirdi? Çoluk çocuğun günlük alışverişini yaptığı bir pazar yeri niye bombalanırdı? Bir ülkenin 600 yıllık tapu arşivleri niye yakılırdı? Bilgisayarın başından kalktığımda öğrendiklerimin tek başıma taşıyamayacağım kadar ağır olduklarını gördüm. Onları hem paylaşmam şart olmuştu, hem de okurlarımı bu vahşet hakkında bilgilendirmenin görevim olduğunu düşünüyordum. Çünkü o sıra biz de kendi ülkemizde Türkler ve Kürtler olarak her iki taraftan aşırı keskin milliyetçilerimizle bir iç savaşın eşiğinde duruyor gibiydik. Ders ve ibret almamız gerekiyordu. Romanların bir işlevi de farkındalık yaratmaktır. Bu farkındalığı kendi hakkımda hiçbir işe yaramamış bir iç savaşın felaketini anlatarak oluşturmak istedim. İşte Bosnakça'da sevda türküleri anlamına gelen Sevdalinka bu nedenle yazıldı. Araştırmaları yazımından çok daha uzun sürdü. Savaşın nedenini okura anlatabilmem için önce benim kavramam gerekiyordu. Bildiğim merkezi sistem yerine hiç alışık olmadığım karmakarışık bir başka sistem vardı karşımda. İç işlerinde özgür sayılabilecek federatif yapılar olan Hırvatistan, Sırbistan, Bosna Hersek, Slovenya, Karadağ ve Makedonya'nın kendi cumhurbaşkanları vardı ama dış işleri ve milli savunmada tek ülke haline gelip Yugoslavya sayılıyorlardı. Bir de ayrıca özel statüye sahip Vojvodina ve Kosova eyaletleri vardı, kafayı iyice karıştıran. Son savaşta bu 8 federatif yapının her biri bir diğeriyle, kimi zamanda iki devlet birleşerek boşnaklarla savaşmıştı. Gel de çık işin içinde. Ön çalışma uzadıkça uzadı ve ben 25 yıllık çabadan sonra tek bir romanla edindiğim okurlarımın arayı çok açarsam beni unutmasından korkmaya başladım. Bosna'nın coğrafyasını, tarihini çalışırken araya küçük bir öykü kitabı olan Geniş Zamanları sıkıştırmak şart olmuştu. O yıllarda mevcudiyetlerini yeni fark etmeye başladığımız yatılı din kurslarında intihar vakaları duyulmaya başlamıştı. İlhamını böyle bir vakadan alan bir öyküyle başlıyordu Geniş Zamanlar. İz bırakmadan kaybolan aydınların, akşam evlerine dönmeyen solcuların öyküleriyle sürüyordu. Gönül rahatlığıyla yazmaya ancak Geniş Zamanlar, 1998 Nisan'ında okurla buluştuktan sonra devam edebildim. Yugoslavya'nın savaşa sürüklenme nedenlerini kavradıktan sonra sıra romanı kurgulamaya geldi. Gazeteciler, televizyoncular, doktorlar gibi savaşta ortalıkta rahatça dolaşabilecek kahramanlar yarattım kendime. İki ayrı dinden insanı birbirine aşık ettim ki, Yugoslavya'da savaşa kadar çok olağan bir durumdu bu. Birçok mutlu evlilikler vardı Katolik Hırvatlar, Ortodoks Sırplar ve Müslüman Boşnaklar arasında. İnsanlar bir diğerinin dinini, mezhebini ve kökünü sorun etmeden uyum içinde yaşıyorlardı. Ta ki iktidar hırsı boyunu aşan bir delinin siyaset meydanında çıkışına kadar. Sonrası, ezelden beri aynı coğrafyayı paylaşmış halkların iç savaşıydı. Akıl almaz bir vahşetti ve Balkanların işte bu çılgınlığa sürüklenişini yazmaya soyunmuştum ben. Roman yaralandığında Bosna'ya gitmek şart oldu. Kahramanlarımın yaşadığı kenti, evlerini, iş yerlerini gözümle görmem, soluyacakları havayı benim de solumam gerekiyordu. Bosna'ya dair bilgi edinmek için İstanbul'daki Bosna Hersek Konsolosluğu'na başvurdum. Sanırım beni yanlış anladılar ve parasal yardım istediğimi zannettiler. Konsolosluktan yüz bulamayınca başka bir formül düşündüm. Elime nasıl geçtiğini şimdi hatırlayamıyorum. İnternetten de çıkarmış olabilirim. Saraybosna'nın telefon rehberinde bir kulin buldum. Bosna gibi az nüfuslu ve soyadların özgün olduğu yerlerde aynı adı paylaşanlar aynı soydan gelir. Kulin adını taşıyan her kimse kesin akrabam olmalıydı. Hemen telefon ettim ama dil sorunu yüzünden anlaşmamız mümkün olmadı. Bu kez Boşnakçayı iyi bilen Muzaffer Kaleoğlu hanımı soktum araya. Muzaffer Hanım telefonda Saraybosna'daki kuline Türkiye'den bir akrabasının Bosna ile ilgili bir kitap yazmak üzere oraya geleceğini anlatırken telefon elinde kala kaldı. Meğer adam bir küfür sallayıp suratına kapatmış telefonu. Anladım ki Bosna'ya ön hazırlıksız gidecek, ne halim varsa gidince görecektim. Biletimi aldım, valizimi hazırladım. Eşyalarımın arasına babamın başucumda duran çerçeveli resmini yerleştirdim. Ve hadi babam, sen hayattayken gidememiştik Bosna'ya. Kısmet yarınaymış, birlikte ata topraklarını görmeye gidiyoruz dedim. Bir de ne göreyim, beni bir sürpriz bekliyormuş. Savaştan yeni çıkmış bir ülkeye, beni tek başıma yollamaya gönlü razı gelmeyen Engin de benimle gelmeye karar vermiş. Böylece Bosna'ya ilk yolculuğumu Engin'le birlikte yaptık. Saraybosna'ya varınca Türk elçiliğine başvurup bir mihmandar bulmak için yardım istedik. Aynı gün elçilik beni Esat'la tanıştırdı. Esat her gün sabah 9'da arabasıyla kaldığımız otelden beni alacak, rehberliğimi ve çevirmenliğimi yapacak, ayrıca beni romanın geçeceği yerlere götürecekti. İlk gün Esad'a romanımı ayrıntılarıyla anlattıktan sonra ona dedim ki, şimdi beni kadın kahramanım Nimeta'nın yaşadığı mahalleye götür, evini göster. Sonra çalıştığı televizyonu, çocuklarının gittiği okulu, annesinin evini, kocasının iş yerini, sevgilisiyle buluştuğu oteli, parkı, kocasının savaştığı tepeleri. Hepsini bir bir göster bana. Esat'la yıkıntıların, kurşunlanmış binaların, yakılmış bahçelerin arasında dolandık günlerce. Bir gün arabamız Saraybosna'da savaşın en şiddetli çatışmaların geçtiği tepelere doğru tırmanırken Esat, "Ayşe Hanım, bakın sağ tarafınızda şehit mezarlığı var," dedi. Cümlesinin şehit mezarlığı kısmını Türkçe, geri kalanını İngilizce söylemişti. Ben Boşnakça, Esat da Türkçe bilmediği için İngilizce müşterek dilimizdi. "Aa Esat, hani Türkçe bilmiyordun sen?" "Bilmiyorum. Ama şehit mezarlığı dedin şimdi." "Şehit mezarlığı Boşnakça Ayşe Hanım." "Yok ya, ne zamandan beri?" Münakaşımsı bir konuşma uzadı aramızda. Ben Esat'ı şehit mezarlığı sözünün Türkçe olduğuna ikna edemeyip sustum sonunda. Esat için Allah'a ısmarladık anlamına kullandıkları Allah'a emanet de Boşnakçaydı zaten. Dillerine Türkçeden girmiş 3000 başka kelime gibi. Biz nasıl dilimize Farsçadan girme sözleri, örneğin haftanın günlerini ve bazı ayların adlarını Türkçe kabul etmişsek, Esat da öyle yapıyordu. Uzatmadım. Arabayı park edip dışarı çıktık ve ayağımızın altında serilen yaralı şehre baktık. Yanık, yaralı, yoksul ama vakur şehre. Yüreğimde tuhaf bir sızı vardı. Köklerimin izini 11. yüzyıla dek sürebildiğim coğrafyaya, dilini bilmediğim için yabancıydım. Şimdi özenip öğrenmeye kalksam alfabesi bile değişikti. Geç kalmıştım ne yazık. Ancak Sevda Linkalar'ın melodilerinde yakalayabiliyordum Balkan ruhunun coşkusunu. Bizim özellikle Karadeniz ezgilerimize ne kadar benziyordu bazı türküleri. Esat bana eliyle mezarları işaret ediyordu. Sırp'ı, Hırvat'ı, Boşnak'ı yan yana yatıyorlardı tümseklerin altında. Hepsi de aynı yurdu birbirlerine bırakmamak için ölmüş genç insanlardı. Neredeyse her evin önünde bir ufak mezar taşı vardı bu yüzden. Taşların üzerinde ölülerin adları ve yaşları yazılıydı. 16, 17, 18, 19 yaşında gencecik çocuklardı hepsi. Ne kadar çok gözyaşı döktüm her birinin önünde. Tanımam etmem ama içim yanıyordu şehitlerin yaşlarını öğrendikçe. Ah kim bilir ne yakışıklı, ne güzel, ne aslan gibi çocuklardı. Küçük mezar taşlarının yanında bardaklar içinde analarının sık tazelediği kır çiçekleri duruyordu. Taze kır çiçeklerinde Müslüman kadınların kendilerini yok etmeye soyunmuş komşularına direnen gücünü kokladım adeta. Çocuklarının mezarlarını taze çiçeklerle donatarak, üzüntüden erken ağaran saçlarını soğan kabuklarıyla kızıla boyayarak, eskilikten yamulmuş yüksek topuklu ayakkabılarını inatla giyerek nefrete ve ölüme direnen boşnak kadınlarının her birini kucaklamak, öpmek, okşamak istiyordum. Her attığım adımda bir kıymık gibi etime batıyordu gördüklerim. Başımı nereye çevirsem dumanı hala tüten bir acı vardı. İşte size her yeri gösterdim dedi Esat. Evet, her yeri, her şeyi gördüm. Bombalanan çarşıyı da, yakılan kütüphaneyi de. Güzelim su adanın kurşunu kalbine yediği köprü başında. Tüm acıları, tüm gözyaşlarını gördüm. Tüm vahşet öykülerini dinledim. Romanla ilgili işleri bitirdikten sonra da büyük babamın ve babaannemin doğum yerleri olan Travnik ve Banja Luka'yı görmek istedim. Bursa'ya çok benzeyen Travnik'e, Engin'le birlikte gittik ve ben nehir kenarındaki kahvede çay içen yaşlı adamların bazılarını sadece resimlerinden tanıdığım dedeme benzetip akrabalarım zannettikçe Engin boşnakça bilmediğime dua etti. Ailemin yüzyıllarca yaşadığı topraklarda kan bağım olan biriyle tanışmak için niye bu kadar yanıp tutuştuğumu gerçekten bilmiyorum. Ama içimde hep yolda rastlayacağım birinin benimle yakın akraba olması umuduyla dolanıyordum. Saraybosna'da bir sabah Engin'le birlikte tek başımıza tamamen turistik bir gezi yaparken hal binasından çok bir opera binasını andıran muhteşem yapıya da girdik. İçerideki sürüyle manav, kasap, bakkal, aktar arasında gözüme bir kasap dükkanının adı ilişti. Kulin. Koşturdum o sırada bir müşteriye kıyma çekmekte olan kasabın yanına. Pasaportumdaki soyadı göstererek ona akraba olabileceğimizi anlatmaya çalıştım. Önce İngilizce, sonra bildiğim kadarıyla Almanca, Fransızca ve ümitsiz bir çabayla Türkçe. Ayrıca adam bana satırını kapıp sallamaya başlayınca dört nala kaçtım oradan. Nehir boyunca uzanan geniş caddede yürüdük sonra. Bak bu senin cadden dedi Engin. Niye diye sordum. Adını okusana. Caddeye açılan sokağın başındaki tabelada Obala Bana Kulina yazıyordu. Yani Kulin Ban Caddesi. Soyadımı taşıyan tabelanın altında bir hatıra fotoğrafı çektirmek istedim. Fakat tabela o kadar yüksekteydi ki ne kadar yükseğe sıçrasam sıçrayayım ben ve tabela aynı kareye bir türlü giremiyorduk. Hatta Engin'in sırtına tırmanıp başının üstünden bile çıksam faydası olmayacaktı. Kulinban tabelesiyle beni aynı kareye sokturmamak atalarımın Bosna'yı terk eden aileme bir tavrı mıydı acaba? Neticede bu ziyaretten savaşa dair pek çok şey öğrenmiş ama kulinlerden hiç yüz bulamamış olarak dönecektim memleketime. İstanbul'a döner dönmez yazı masama oturdum. O ana kadar masa başında yazmış olduklarımın çoğunu değiştirmek için bilgisayarımı çektim önüme. Ve başladım yanlışlarımı düzeltmeye. Roman kahramanlarım daha önce yazdığım gibi kahve, çay ve sigara içmeyeceklerdi. Çünkü Bosna'da hiçbirini bulmak mümkün değildi bunların. Sokaklarda gönüllerince dolanamayacaklardı. Çünkü Sırp kurşunları başlarının üzerinden vızır vızırdı. İnsanlar üşüsünler, karanlıkta kalsınlar, açlıktan güçsüz düşsünler ve çekip gitsinler diye 4 yıl boyunca Saraybosna'da hava gazı ve elektrik ve sular kesikti. Gitmeyip direndiler. Ağaçları kesip sobalarda yakıyor, kuşları avlayıp sobaların üzerinde pişiriyor, ağaç yapraklarını katık edip yiyorlardı. Kadınlar ve çocuklar sürekli tecavüze uğruyordu. Hem de ne aşağılayıcı işkencelerle. Çağdaş, gelişmiş, demokrat Avrupa ülkeleri sessizce seyrediyorlardı bu vahşeti. Her bir Müslüman boşnağın ya vurularak ya da açlıktan teker teker yok olmasını bekliyor gibiydiler. Tam 4 yıl boyunca Hristiyan Avrupalılar bir avuç Müslümana yapılan zulmü görmezlikten geldiler. Ben bir yandan romanı yazıyor, bir yandan da deprem yaşıyordum ruhumda. Bildiğim, öğrendiğim, beni ben yapan her şey ait olduğum değerler skalası alt üst oluyordu. Romana kattığım her bir satırla biraz daha uzaklaşıyordum Batı medeniyetinden. Kitabı bitirdiğimde hayal kırıklığım öylesine büyüktü ki Batı ile olan tüm bağlarımı çözmüştüm. Yaşamım boyunca okuduğum Batı edebiyatı, dinlediğim Batı müziği, hayranı olduğum Batı sanatı, Batı'nın yaşam tarzı, yemekleri, şarapları, kendimi bildim bileli dinim hariç parçası olduğum değerler silsilesi kumdan kaleler gibi çöküyordu. Tanrım ben nasıl boş bir hayalin peşinden koşmuşum. Bu ne müthiş bir ikiyüzlülük, ne insafsız bir bencillikmiş. Tam bir bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın durumuymuş. Bir kitap daha yazmıştım hayatımı değiştiren kitaptan sadece 3 yıl sonra. Bu kez de hayatım değil, hayattaki duruşum, dünyaya bakışım değişmişti. Küsmüştüm Batı'ya. Batı'da yok olduğunu gördüğüm insafı, vicdanı bulmak için bu kez Doğu'ya, Asya ülkelerine çevirmiştim gözlerimi. Orada da ya kaos ya da otoriter rejimlerin yarattığı biat kültürü vardı. Orta Doğu'da ise hak edilmemiş servet sahiplerinin aşırı lüksünü gördüm ya da sefaleti, cehaleti, savaşı, dehşeti ve vahşeti. Boşlukta asılı kaldım sonuçta. Sevdalinka, işte beni böylesine sarsan, düşündüren, değiştiren bir kitap oldu. Onu yazarken ruhum parçalandı sanki. Bitirip teslim ettiğimde savaşı görmeden savaş yorgunuydum. Bosna'ya sonradan defalarca gittim. Sevdalinka Sırpçaya çevrildiğinde kitap fuarına da çağrılmıştım mesela. O gidişimde tecavüze uğrayan boşnak kadınlardan doğan çocuklar 2-3 hatta 4 yaşına basmışlardı. Savaş sürecindeki aşağılanmayı, o korkunç anı hatırlamak istemeyen kadınların çocuklarına bir bakım evinde bakılıyordu. Kısmeti çıkan çocuklar ailelere evlatlık veriliyordu. Sevdalinka'nın Bosna'daki telifini Tuzla'daki bu bakım evine bağışladım. Bir sonraki gidişimde o ev çoktan kapanmıştı. Kocaman olmuşlardır. Kedi yavruları gibi ziyaretçilerin bacaklarına sürtünerek dikkat çekmek isteyen bahtsız çocuklar. Savaşsız bir ortamda dünyaya geliş travmalarını hiç bilmeden çok mutlu yaşamalarını dilerim her birinin. Bir başka ziyarette Tuzla'da bir konuşma yaptığım şehir kütüphanesinde unutamadığım bir anım var paylaşmak istediğim. Beni dinlemeye gelenler arasında çok yaşlı, bembeyaz sakallı bir dede oturuyordu ön tarafta. Evinden yaşlılık ve hastalık nedeniyle hiç çıkmazmış. İstanbullu bir yazarın geleceğini duyunca torunlarının kolunda binbir zorlukla gelmiş kütüphaneye. Konuşmam bitince söz aldı. Aslında beni değil, benim şahsımda Osmanlıları selamlamak istiyordu. Siz bizi bırakıp gittikten sonra bu topraklarda huzur kalmadı derken gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Yanına gittim, oturduğu koltuğa yaklaştım. Önünde diz çöktüm. Elini öpüp başıma koydum ve duygulanmak bulaşıcı olduğundan ben de ağlamaya başladım. İşte benim onun dizlerinde, onun elleri benim saçlarımda birlikte ağlaştık bir süre. Sonra titrek elleriyle küçük, ince bir kitap çıkardı cebinden ve bana armağan etti. Osmanlıca yazılmış, içinde çizimler de olan, 1900'lerden kalma ilkokul çocukları için bir coğrafya kitabıydı. Kitabı özenle getirdim evime. Tozunu hoyratça almasınlar diye, dağılmasın diye bir kırmızı kurdeleyle bağladım. Kimseye hala elletmiyorum bunca yıldır. Dede, karşılaşmamızdan 2 hafta sonra vefat etmiş. Yadigarı, ben yaşadığım sürece evimin baş köşesinde misafir. Dünyaya bakışıma gelince, doğudaki özgürlük yoksunu otoriter rejimlere, Orta Doğu'daki perişanlığa ve cehalete bizzat şahit olduktan sonra, sırf kendileri için de olsa adaletin işlediği Batı'nın hukuk devletlerine çevirdim gözlerimi. Yine bu kez şunu öğrenmiş olarak, rejimin adı ne olursa olsun, hukukun olmadığı, adaletin tecelli etmediği diyarlarda insanlar zengin olabilir ama mutlu olamaz. Adaletin bir gün benim ülkeme de uğramasını, Noel'de Noel Baba'yı bekleyen çocukların heyecanıyla beklemekteyim şimdi. Yani aslında pek inanmayarak ama umudumu da yitirmeyerek. Noel Baba'nın ana yurdu Demre madem ki bu topraklardadır, umudu kesmemek lazım. Bakarsınız bir gün uğrar. Öyle görünüyor ki sevgili okur, bundan sonraki sayfalarda sizlere romanlarımın arka bahçelerindeki öyküleri anlatacağım. Aylin'le başladım, Sevda Linka ile devam ettim. Sıra geldi Füreya'ya. Sara telefon edip beni Parkşam'dan da bir öğlen yemeğine davet edince hemen kabul ettim. Uzun zamandır görüşmemiştik, özlemiştim arkadaşımı. Buluştuk, konudan konuya atlayarak keyifli bir yemek yedik. Sara, birlikte çalıştığımız günlerde İstanbul Belediyesi'nde yaptığımız bir etkinlik sırasında tanıştığım Emre Aykar'la evlenmişti. Aralarındaki ilk elektriklenme gerçekleştiğinde yüzen teknelerden birinde verilen davetteydik. Nefis bir yaz akşamıydı. Mehtap vardı. İstanbul ışıklandırılmış camileriyle kelimelerle anlatılamayacak kadar güzeldi. O geceden konuştuk en çok. Bir de nice zorluklarla büyüttüğümüz, hayata atılmaya hazırlanan çocuklarımızdan. Yemeğin sonuna doğru Sara bana, ''Halamın unutulmasını istemiyorum Ayşe, Füreya'nın hayatını yazar mısın?'' diye sordu. ''Bilemiyorum Sara'' dedim. Aylin'de başarılıydım çünkü Aylin'in yaşamı olağanüstüydü. Füreya çok değerli bir sanatçı ama hayatında bir romanı sürükleyecek olgular var mı? Ben sana bir liste yapıp getirdim. Halamın doğumundan beri yaşadıklarını yazdım. Bir de Ferit Edgü'den kasetler var. Nedir onlar? Ferit bir ara halamın hayatını yazmak istemişti. Günlerce baş başa konuştular Füreya'nın atölyesinde. Konuşmaları kayda aldı Ferit ama sonra yazmaktan vazgeçti. O kasetleri dinlemeni istiyorum. Olur mu hiç Sara dedim. Belki fikir değiştirir, yazar ileride kasetleri istemek doğru olmaz. Ben sorarım ona niyeti var mı yazmaya diye. İzin ver ben sorayım dedim. Kendim konuşup iyice emin olmak istiyordum yazmak istemediğinden. Akşam Kerim'le anneme yemeğe gittik. Anneme ve Kerim'e Sara'yla yediğimiz öğle yemeğinden ve Sara'nın teklifinden söz ettim. İyi de Füreya kim diye sordu Kerim. Kerim, Füreya'yı nasıl tanımazsın? Tanımam mı gerekiyor? Elbette kaç kere sergisine götürdüm seni. Bu kuşak nereden bilsin Füreya'yı dedi annem. Anne, Füreya 1997 yazında vefat etti. 2 yıl bile olmadı öleli. Unutulmayı hak etmiyor. Ama biz unutkan bir toplumuz kızım. Ağzınla kuş da tutsan, ölmeye gör insanlar unutur seni. Beni unutsunlar da sanatçılarını unutmasınlar. Keşke ama insanoğlu unutkandır. Sınamaya karar verdim annemin iddiasını. Sordum önüme gelene sonuç olumsuzdu. Füreya, seramik sanatımızı yeniden gündeme taşıyan o muhteşem kadın, ölümünün 2. yılında unutulmuştu. Onu sadece yakın dostları, çevresi ve sanatçılar hatırlıyordu. Zaman kaybetmeden Ferit Etgü'yü aradım. Anlattım neden aradığımı, kasetleri sordum. Kasetler ofisimde duruyor, gel al dedi. Ertesi gün İstiklal Caddesi üzerindeki ofisindeydim. Ferit 12 adet kaseti üst üste koyup kule yapmıştı masanın üstünde. 15 günlük konuşmanın tamamı dedi, kuleyi önüme doğru sürerken. Sen yazmak istemediğine emin misin Ferit diye sordum. Belki 4. kez. Eminim. Ya fikir değiştirirsen? Değiştirmeyeceğim. Bir şey daha sorayım. Niye yazmak istemiyorsun? Biraz düşündü sonra anlattıklarında ayrıntı yok dedi. Nasıl yani? Mesela adadaki bahçede ağaçlar vardı diyordu. Hangi ağaçlar vardı diye soruyordum, bilemiyordu. Bunun gibi şeyler işte. İçin rahat olsun Ayşe, al hepsini dinle. Yazmak istiyorsan beni hiç düşünme, ben yazmayacağım. Kasetleri aldım, teşekkür edip çıktım. Arabama biner binmez attım 1. kaseti arabanın kasetçalarına, eve gidene kadar dinledim. Çocukluğundan başlamış anlatmaya Füreya. O kadar dalmışım ki hikayeye, 2 kere kırmızı ışıkta geçtim eve varana kadar. Daha ne olsun ki kasetlerde? Çok yaşa Ferit sen, dedim kendi kendime. İyi ki bir vapura atlayıp adaya gitmemişsin, bahçede hangi ağaçlar varmış saptamak için. Füreya'yı yazmak bana nasip oldu. 3 gün boyunca aralıksız dinledim kasetleri ve şaşırdım ne kadar farklı algıları olabiliyordu yazarların. Ferit'e ayrıntı vermeyen anlatı bana neredeyse 3 ayrı ömür malzemesi sunmuştu. Füreya'nın kulağıma dolan sigaradan kalınlaşmış sesi beni önce Osmanlı konaklarında gezdirmiş, işgal altındaki İstanbul'a götürmüş, sonra Kurtuluş Ordusu'nun yapılanmasına şahitlik ettirmiş, Yunan askerlerini İzmir'e denize doğru sürmüş, Osmanlı'nın esir halkına Ege'de kurtuluşu tattırmış, Ankara'da devrimleri yaşatmıştı. Bir Osmanlı konağı hanımefendisi, yılların içinde acılar çekerek, aşklar yaşayarak ve veremle sınanarak en sonunda bohem ve solcu bir sanatçıya dönüşmüştü. Sevda Linka'yı nasıl bilmediğim bir coğrafyayı öğrenmek için haritaları önüme serip kitaplara gömülüp gözyaşları isyanlar içinde zorlanarak yazdımsa, Füreya'yı da kendi denizlerimde yüzüyor olmanın verdiği rahatlıkla haz ve keyif içinde yazdım. Belki de bu yüzden en çok Füreya'yı sevdim kitaplarımın arasında. Ben ki her yeni kitabın basımında daha iyisini yapabilir miydim diye hayıflanmış, keşke her şeyi yeni baştan yazabilsem demişimdir. Füreya'da yapabileceğimin en iyisini yaptığıma emindim. Seramik sanatımızın sultanının hayatını tüm evreleriyle, sevdalarıyla, kocalarıyla, muhteşem ailesinin diğer önemli fertleriyle, her bir yapıtını hangi duygular içinde yaratmış olduğunun ayrıntılarıyla, hatta teknikleriyle yazdım. Romanın geçtiği yıllara, ülkenin sosyal ve siyasi çalkantılarını da kattığıma inanıyorum. Bir virgülünü bile değiştirmeyeceğim yegane kitabımdır Füreya. Dilerim bir gün çok güzel bir film de olur. Ayrım sonu sayfa 251. Ayrımda geçen yabancı kelimeler. Vojvodina. Vojvodina. Ortodoks. Ortodoks. Travnik. Travnik. Banja Luka. Banja Luka. Luka.